İkinci Tarihler kitabının 28. bölümündeyiz. Ahaz'ın krallığı. Yahuda'nın bir süre sonra kötü bir kralının olacağını biliyorduk ve işte o burada. O zaman İsrail'in kuzey krallığı esir düşmek üzereydi. Ve Yahuda'nın güney krallığı da göreceğimiz gibi Ahaz'ın günahlarından dolayı kötü korkunç bir durumdaydı. 20 yaşında kral olan Ahaz, Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı diyor 28. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Rabbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. İsrail krallarının yollarını izledi. Baallara tapmak için dökme putlar bile yaptırdı. Evet, görüyoruz. Ahaz da kötü bir kraldı. İsrail'in krallarının yolunda yürüdü ki bu da kötü yol demekti. Davut kralların yargılandığı insan standardını oluşturuyordu ve Ahaz bu düzeye, bu standarda göre standardın çok altındaydı. Sonuç olarak da şimdi Güney Krallığı'nın üzücü, korkunç geleceğini görmeye başlıyoruz. Kuzey Krallığı Aşurluların esiri olacaktır. Tanrı Güney Krallığı'na birkaç uyarıda bulunacak ama onlar da esir düşecekler. Aşurlulara değil ama daha sonra Babil'in esiri olacaklardır. Üçüncü ayette Ben Hinnom Vadisi'nde buhur yaktı. Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşte kurban etti bu kral. Bu oğullarını kızgın sunakta kurban etti anlamına geliyor. Aslında insani kurbanlar için kızdırılan bir puttu bu. Bakın Ahaz ne kadar kötülükte ileriye gidiyor. Yaşadığı onca mucizeler Tanrı'nın var olduğunu görmesine rağmen atalarının Tanrı'nın onları ne şekilde yönettiğini, Mısır esaretinden kurtardığını, onları ne şekilde o topraklara getirdiğini bilmesine rağmen Ahaz böylesine korkunç putperestliğe düşüyor. Sadece putperestliğe düşmekle kalmıyor, kendi çocuğunu bile bu kızgın demirler içerisinde putlara kurban ediyor. Puta tapılan yerlerde, tepelerde yeşil yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı Ahaz. Bunu dördüncü ayette okuyoruz. Ahaz tamamen putperest oldu ve Güney Krallığını da putperestliğe sürükledi. Kötülükte en doruk noktaya geldi. Eğer kötülük o doruk noktaya gelirse o zaman değerli dostum yargıda gelir. İşte bu nedenle Tanrısı Rab Ahaz'ı Aram kralının eline teslim etti diyor 5. ayette. Aramlılar onu bozguna uğrattılar. Halkından birçoğunu tutsak alıp Şam'a götürdüler. Ayrıca onu ağır bir yenilgiye uğratan İsrail kralının eline de teslim edildi. Görüldüğü gibi Tanrı halkının kapılarını açar ve düşmanların girmesine izin verir. Suriye gelir ve Güney Krallığın duvarları ilk kez yarılır. Çok insan esir alınır. İşin üzücü tarafı İsrail'in de bu eylemde Suriye'nin yanında yer almasıdır. Biliyorsunuz İsrail ve Yahuda Krallığı aslında bir bütündür. Ama bunlar Süleyman'ın ölümünden sonra iyi yönetilmeme nedeniyle ikiye bölünmüşlerdi. Aslında bir ulustu. Ama şimdi ne yapıyor? İsrail Suriye'nin yanında yer alıyor. Esir alınanların çoğunun Kuzey Krallığı İsrail'in esiri olduğunu öğreniyoruz. İsrail Yahuda'nın halkını esir aldı. Başka deyişle aslında kardeş kardeşi esir aldı. Bir ulus ulusunun yarısını esir aldı. İşte görüyorsunuz değerli kardeşler. Bir ülke içerisinde, bir halk içerisinde bu türden kargaşalıklar olursa işte sonuç budur. Yargı gelir. Remalyoğlu İsrail kralı Pekah Yahuda'da bir günde 120 bin yiğit askeri öldürttü. Öldürttüğü bu askerler kim? Kendi halkı. Aynı ulustan olan insanlar. Çünkü diyor, Yahuda halkı atalarının tanrısı Rab'be sırt çevirmişti. Az önce dedim ki, eğer günah belirli doruk noktaya geldiğinde yargı gelir değerli dostum. Tanrı hiçbir zaman taviz vermez, günaha ödün vermez. Günah o kırmızı çizgiye geldiği zaman yargı da gelir. Ve burada işte bu yargıyı görüyoruz. Tanrı bunun nedenini net bir şekilde açıklar. Efraimli yiğit Zikri, kralın oğlu Maseya'yı saray sorumlusu Azrikam'ı ve kraldan sonra ikinci adam olan Elkana'yı öldürdü. İsrailliler kardeşleri olan Yahudalılardan 200 bin kadınla çocuğu tutsak aldı. Bu arada çok miktarda malı da yağmalayıp Samiriye'ye taşıdılar diyor. İkinci tarihler 28, 7 ve 8. ayetler. Bu Güney Krallığı'nın başına gelen korkunç bir yıkımdı, bir felakettir. Tanrı bunun olmasına, Ahaz'ın ve halkın putperest olmasından dolayı izin verdi. Tanrı şimdi İsrail'e kardeşlerine yaptıkları zalimlikten dolayı konuşması için bir peygamber gönderir. Bunu 2. tarihler 28-9-10. Ayetlerde okuyoruz. Orada Rabbin Odeb adında bir peygamberi vardı. Odeb, Samiriye'ye dönmekte olan ordunun karşısına çıkıp şöyle dedi. Atalarınızın tanrısı Rab, Yahuda halkına öfkelendiği için onları elinize teslim etti. Ama siz göklere erişen bir öfkeyle onları öldürdünüz. Şimdi de Yahuda ve Yeruşalim halkını kendinize köle ve cariye yapmayı düşünüyorsunuz. Tanrınız Rab'be karşı siz hiç suç işlemediniz mi? Tanrı kardeşlerin esir alınmasını Leviler kitabında yasaklamıştı. Asla İsrail arasında kardeş kardeşi esir almayacak, onları köle olarak kullanmayacaktı. Şimdi beni dinleyin diyor bu peygamber. Kardeşlerinizden aldığınız tutsakları geri gönderin. Çünkü Rabbin kızgın öfkesi üzerinizdedir. Efraim halkının önderlerinden Yehohanan oğlu Azarya, Meşilemot oğlu Berakya, Şallum oğlu Yihizkiya ve Hadlay oğlu Amasa savaştan dönenlerin karşısına çıkarak onlara şöyle dedi. Tutsakları buraya getirmeyin, yoksa Rab'be karşı suç işlemiş olacağız. Suçlarımızı, günahlarımızı çoğaltmak mı istiyorsunuz? Şimdiden yeterince suçumuz var zaten. Rab'bin kızgın öfkesi İsrail halkının üzerindedir. Bunun üzerine savaşçılar tutsaklarla yağmalanan malları önderlerin ve topluluğun önüne bıraktılar. Görevlendirilen belirli kişiler tutsakları aldılar. Yağmalanmış giysilerle aralarındaki çıplakların hepsini giydirdiler. Onlara giysi, çarık, yiyecek, içecek sağladılar. Yaralarına zeytinyağı sürdüler. Yürüyemeyecek durumda olanları eşeklere bindirdiler. Onları hurma kenti Eriha'ya, kardeşlerine geri götürdükten sonra Samiriye'ye döndüler diyor. 2. tarihler 28. bölüm 11-15 ayetler arasında. Kuzey krallığındaki liderlerden bir grup, Güney krallığından olan kardeşlerinin esir alınmasına karşı çıktı. Onları güvenliklerini sağlayarak evlerine gönderebildiler. O zaman Güney krallığı Yahuda gerçekten üzücü bir felaketin içindeydi. Tanrı duruma el koymamış olsaydı, ulus olarak yok olabilirlerdi. Bu felaket onları güçsüzleştirdi ve gelecekteki saldırılara, işgal edilmelere davetiye çıkardı. 16-18 ayetlerinde şöyle okuyoruz. O sırada Kral Ahaz yardım istemek için Asur kralına haber gönderdi. Edomlular yine Yahuda'ya saldırmış, onları yenip tutsak almışlardı. Filistliler ise Şefela bölgesiyle Yahuda'nın Negev bölgesindeki kentlere akınlar düzenleyip Beyt Şemeş, Ayalon, Gederot ile Soko, Timna, Gimzo ve çevre köylerini ele geçirerek buralara yerleşmişlerdi. Bu okuduğum isimler o dönemki köyler, kentlerdi. Tanrı'nın korumasının kalkması, sel kapılarının açılması ve düşmanın içeriye girmesine olanak verme gibiydi. Fırsat vermeydi. Bu elbette ulusun günahının sonucuydu. Tanrı onları bu diyara getirdiği zaman her zaman önlerine bir yol koydu. İtaat eder, sevgi ve doğruluk ilkesinde yürürseniz, doğru olanı yaparsanız burada gül gibi yaşayıp gideceksiniz. Bolluk içerisinde, barış içerisinde, refah içerisinde. Ama günah içerisinde yaşarsanız, koyduğum kurallara uymazsanız yargı gelecektir. İşte bu gelen yargı bu günahın sonucuydu. Savaşlar günahın doğrudan sonucudur. Yeni antlaşmada Yakup şu soruyu sorar. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Yanıtı da gelir. Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz ama elde edemeyince de adam öldürüyorsunuz. Yakup 4, 1-2. ayetler. Değerli dostum, insanın yüreğinde günah olduğu sürece hiçbir zaman o gerçek barışa kavuşamaz. Hiçbir şekilde o huzuru bulamaz. Tanrı ile huzur, kendi yüreğinde huzur ya da herhangi biriyle huzur bulamaz. Neden? Çünkü yürekte o esenlik barış yoktu ondan. Huzur bulmak için bu sorunun yani yürekteki günah sorununun halledilmesi gerekir. Yahuda'nın tecrübesi bunu örnekler. Halkın bir bölümünün günah işlemesinden dolayı huzura kavuşmazlar. Ahaz başka bir hata daha yaptı. Yardım için Tanrı'ya döneceğine, ona gideceğine, ona yakaracağına ne yapıyor? Putperest olan Aşurlara döndü. Asur kralı Tiglat-Pileser Ahaz'a geldi ama yardım edeceğine onu sıkıntıya düşürdü. Ahaz Rabbin tapınağından, saraydan ve önderlerden aldıklarını Asur kralına armağan ettiyse de ona yaranamadı diyor 2. Tarihler 28, 20-20. ayetler. Ahaz Aşur kralına güvendi. Tanrı'ya güveneceğine, Tanrı'ya gideceğine ne yapıyor? Putperest bir krala gidiyor. Ona saray ve tapınaktan değerli armağanlar gönderdi. Aşur kralı bu armağanları tabii ki aldı. Ve Ahaz'a hiç yardım etmedi. Yardım etmesine gerek yoktu. Güçlü bir kraldı. Oysa Ahaz son derece güçsüz bir kraldı. Ahaz Tanrı'yı bırakmış ve Aşur'a dönmüştü. Ama Aşur da onu hayal kırıklığına uğrattı. Aşur antlaşmaya uymadı. Değerli dostum, bu günümüzde de aynıdır. İnsan sırtını, hayatını Tanrı'ya dayamadığı zaman, her zaman hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bizim sırtımı dayayacağımız, bizim üzerinde duracağımız, güveneceğimiz tek kişi Tanrı'dır. Tanrı da bunu istiyor zaten. Biz ona yaklaştığımızda, ona güvendiğimizde o hiçbir zaman bizi hayal kırıklığına uğratmaz. İnsanlar bizi hayal kırıklığına uğratır ama Rab yapmaz. Ulusların antlaşmalarına bağlı kalmalarını bekleyemezsiniz. İnsanların antlaşmalarına bağlı kalmalarını beklemezsiniz. Bugün böyle der, yarın ortam değişir, başka hareket edebilir. Neden bekleyemezsiniz? Neden insanlara güvenemezsiniz? Çok basit. İnsanlar günahkar olduğu sürece yalancı olacaklar ki bu durumda da onlara güvenemezsiniz. Kutsal kitap bize insana güvenmememizi söyler. Tanrı'ya güvenmemiz gerekir. Az önce de vurguladığım gibi. Bir kardeşim her zaman şöyledir. İnsana bakan şaşar, yere bakan düşer, Tanrı'ya bakan yaşar. İşte Ahaz denen bu kral sıkıntılı günlerinde Rab'be ihanetini artırdı. Daha önce kendisini bozguna uğratan Şam ilahlarına kurbanlar sundu. Madem ilahları Aram kralına yardım etti, onlara kurban sunayım da bana da yardım etsinler diye düşünüyordu. Ne var ki bu ilahlar, bu putlar onun da bütün İsrail halkının da yıkımına neden oldu diyor 2. Tarihler 28, 22, 23. ayetlerde. Ahaz daha sonra Tanrı evinin kapılarını parçaladı. Tapınağın kapılarını kapadı. Ve Yeruşalim'in her köşesinde putperest sunaklar yaptı. Ahaz ölüp atalarına kavuşunca onu İsrail kralının mezarlığına gömeceklerine Yeruşalim kentinde gömdüler. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu diyor 2. Tarihler 28 ayet 27'de. Ve böylece Ahaz'ın üzüntü veren krallığı sona erdi. 29. bölüme geldiğimizde burada Hizkiya'nın krallığını görüyoruz. Ve Hizkiya'nın krallığı döneminde olan ruhsal uyanışı görüyoruz. Hizkiya'nın krallığına ve Yahuda ulusundaki ruhsal uyanış dönemlerinden birine geliyoruz. 2. Tarihler 29. bölüm ile. Ahaz'ın krallığından sonra ulus için artık hiçbir umudun kalmadığını düşünebilirsiniz. Böylesine korkunç kötü bir kraldı Ahaz. Kaynakları tükenmiş, savaştan yenilgiyle çıkmış, Aşurlular tarafından ihanete uğramış olan ulusa hiçbir yerden yardım gelmeyeceği kanısına kapılabilirsiniz. Ne var ki böylesine sıkıntılı bir döneminde Hizkiya gelir, zira o bir tanrı adamıydı. Tanrı'ya döner, Tanrı'nın doğruluk ilkelerinde yürür, Tanrı'ya gönülden bağlanır. Ve Hizkiya 25 yaşında kral oldu. Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Zekerya'nın kızı Aviya idi diyor 29. bölümün 1. ayeti. Acaba neden burada annesinin adından söz edilir? Yani annesinden hem de büyük babasından söz edilir. Ama babası Ahaz'ın adı geçmez. Hizkiya'nın annesiyle büyük babasının Tanrı'ya bağlı kişiler oldukları görülüyor. Onlar da bu genç adamı etkilediler. Hizkiya tıpkı atası Davut gibi Rabbin gözünde doğru olanı yaptı diyor 2. ayette. İşte anahtar budur. Rabbin gözünde doğru olanı yapmak. Bereketin kapısı budur. Huzurun, esenliğin kapısı budur. Rabbin gözünde doğru olanı yapmak. 2. Krallar kitabı Hizkiya'nın krallığı altında yer alan ruhsal uyanışın hikayesini az ve öz bir şekilde verir. 2. Krallar 18, 4, 7. ayetlerde. Davut'un yolundan giden Yahuda'nın 21 kralından oluşan listeye baktığınızda Hizkiya'dan daha büyüğünü göremezsiniz. O Tanrı'ya dönen önemli bir adamdır. En büyük ruhsal uyanışlardan birine önderlik ettiğine inanıyorum. Evet, Hizkiya, Rab'be güvenen, Rab'be güvenen, Rab'be dayanan, Rab'bi hayatına alan ve onu yaşayan bir kraldı. Rab'be güvenmek ne kadar önemlidir. Ruhsal uyanışın 2. krallarda kayıtlı olduğundan bahsettim. Şimdi burada 2. tarihlerde ki bu Tanrı'nın görüş açısından yazılmıştır. Yani tarihler kitabı Tanrı'nın görüş açısından kaleme alınmıştır. Hizkiya'ya 4 bölüm ayrılır. Öyle görünüyor ki Tanrı Hizkiya'dan çok hoşnuttu. Peygamber Yeşaya da kitabının ortasında peygamberlik değil tarihi bir kitap birkaç bölüm ayırır. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu bölümler Hizkiya ile ilgilidir. Tanrı'nın sözünde bu adamdan ve önderliğini yaptığı Tanrı'ya büyük dönüşten 3 kez söz edilir. Tarihler kitabında tapınmayı yeniden sağlamasıyla ilgili olumlu şeyler yazılıdır. Krallar kitabında ise yapmak zorunda kaldığı olumsuz şeyler yazılıdır. Yüksek yerleri kaldırmak, putları kırmak ve Musa'nın yapmış olduğu tunç yılanı parçalamak zorunda kaldı. Çünkü halk orada buhur yakıyordu. Tökez olan şeylerden kurtulmak zorundaydı. Onun adını Nehuştan yani tunç parçası koydu. Halkın yılana imanla baktığı, Tanrı'nın vaadine güvendiği bir dönem vardı. O zaman tunç yılan, zehirli yılanların soktuğu kişilerin fiziksel kurtuluşunun temelini oluşturmuştu. Oysa şimdi bir tapınma aleti olmuştu, yani bir put olmuştu. Halka tökez oluyordu. Bugün haç sembolüne tapınanlar vardır ya da çarmıh sembolüne. Bir haça sahip olarak özel bir duruma sahip olduklarını hissederler. Ya da bu haçtan, bu çarmıhtan bir medet umarlar. Kendilerine uğur getirdiğine inanırlar. Ya da kendilerini koruduğuna inanırlar. Dostlarım, orijinal bile olsa bir haç sembolünün hiçbir faydası, yararı yoktur. Boynunuza bir haç takmanın size hiçbir yararı yoktur. Size hiçbir şey getirmez. Her şeyden put oluşturabilirsiniz. Su verdiği için musluğa ışık getirdiği için pencereye ya da sizi bir yerden bir yere taşıdığı için arabaya tapınabilirsiniz. Bugün büyük bir kitle televizyon ekranına tapıyor. Önünde her gün saatlerce oturuyorlar. Üyelerin bir faydası yoktur. Fayda Tanrı'dadır. Şimdi tarihlerde Hiskia'nın reformlarının olumlu tarafı verilir. Hiskia krallığının 1. yılının 1. ayında Rabbin tapınağının kapılarını açıp onardı diyor 3. ayette. Tapınağın kapılarını çivilemiş olan Ahaz'ı anımsayın. Kimse tapınağı kullanmıyordu. Hiskia krallık etmeye başlar başlamaz tapınağın kapılarını açtı. Uzun zamandan beri ilk kez açıldı. Hiskia şimdi onlara her şeyi temizlemelerini söylüyor. Sonra kahinlerle levilleri çağırıp tapınağın doğusundaki alanda topladı. Onlara ey leviller beni dinleyin dedi. Şimdi kendinizi kutsayın, atalarınızın tanrısı Rabbin tapınağını da kutsayın. İğrenç olan her şeyi kutsal yerden çıkarın. 4 ve 5. ayetler. Hiskia kendinizi kutsayın diyor. Kutsal yaşama, dürüstlüğe ve haysiyete dönüşün olması gerekiyordu. Tanrı için bir şeylerin ayrılması gerekiyordu. Yapılması gereken buydu. Bugün bizim de aynı şeye ihtiyacımız vardır. İyi ve kötü şeyleri çok fazla birbirine karıştırdık. Atalarımız Tanrı'ya bağlı kalmadılar diyor Hiskia. Tanrımız Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onu bıraktılar. Yüzlerini Rabbin konutundan ayırıp ona sırt çevirdiler. Tapınağın giriş bölümünün kapılarını kapattılar, kandilleri sönmeye bıraktılar. Kutsal yerde İsrail'in tanrısına buhur yakmadılar, yakmalık adakta sunmadılar 6-7. ayetler. Suçu iyi tespit eder. Günah işleyerek başlarına felaket getirdiler. Yahuda ve Yeruşalim halkı bu yüzden Rabbin öfkesine uğradı diyor 8-9. ayetlerde. Gözlerinizde gördüğünüz gibi Rabbin onlara yaptığı başkalarını korkuya, dehşete düşürdü. Alay konusu oldular. İşte bu yüzden babalarımız kılıçtan geçirildi. Oğullarımız, kızlarımız, karılarımız tutsak alındı. Şimdi onlara yüreğindekileri anlatır kral. Şimdi bize duyduğu kızgın öfkeyi yatıştırmak için İsrail'in tanrısı Rab'le bir antlaşma yapmayı tasarlıyorum diyor 2. Tarihler 29. bölüm 10. ayette. Ertesi gün kral Hiskia erkenden kentin ileri gelenlerini toplayıp onlarla birlikte Rabbin tapınağına gitti. Kral ailesi kutsal yer ve Yahuda halkı için günah sunusu olarak 7 boğa, 7 koç, 7 kuzu, 7 erkeç getirdiler. Hiskia bunları Rabbin sunağının üzerinde sunmaları için Harun soyundan gelen kahinlere buyruk verdi. 20-21. ayetler. Hiskia iyi bir örnek oldu. Açıkça Tanrı'nın tarafını tutup fikrini açıkladı. Tanrı'ya yani bağlı olduğunu, ona iman ettiğini açıkça gösterdi. Bugün yapılması gerekli şeylerden birinin bu olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın halkı apaçık Tanrı'nın tarafını tutmalıdır. Eğer ben Mesih imanlısıyım diyorsam hayatım ve davranışlarım bunu yansıtmalı, göstermelidir. İş yerimizde, aile içerisinde, arkadaşlar arasında Tanrı'nın tarafını tutmamız gerekiyor. Bunu tabii ki hayatımızla, tutum ve davranışlarımızla göstermeliyiz. Sözde iman olmaz. Söylediklerimize hayatımızda tanıklık etmelidir. Kahinler bütün İsrail için günah takdimesi ve yakılan takdime sundular. Tapınaktaki tapınmaya yine müzik girdi. Davut'un organize etmiş olduğu gibi ilahiler ve enstrümantal müzik vardı. Tüm topluluk Tanrı'ya övgüler sunarak tapındı. Hiskia ile bütün halk Tanrı'nın halk için yaptıkları karşısında sevinç içerisindeydiler. Çünkü her şey çabucak tamamlanmıştı.